Okunabilir. Yani bazı bölümleri kapalı kalacak. Çünkü Hegel kendi dizgesine göre orada tanıtlamalar yapıyor ve yani tanıtlama olmadan bir şeyi ileri sürmenin boşuna olduğunu herkesten önce o söylüyor ve herkesten çok o söylüyor. Dolayısıyla kendi yaptığıyla, kendi söylediğiyle tutarlı davranıyor. Ama o sistem konusunda hazırlıksız olan okuyucuya tanıtlama şey geliyor. Cince gibi geliyor. Yani anlamsız gibi geliyor ve yani şu an dünyada felsefe okuyucusu çok ilkel bir durumda, onu söylememiz lazım. Eğer bunu felsefe olarak kabul ediyorsak. Yani şimdi felsefede en önemli şey ona bağlı kalıyoruz. Yani orada son derece şey net olmamız gerekir. Bu bir şey değil. Öznel görüş konusu değil. Eğilim tamam mıyız? Tamam. Öyle mi? Şimdi yani çok iyi biliyoruz. Eğer bu kitapta ileri sürülenler kişisel görüş olsaydı, zamanın görüşü olsaydı ya da belli bir partinin ya da eğilimin görüşleri olsaydı felsefi bir değer taşımazlardı, değil mi? Yani onun üzerine düşünelim. Eğer belli bir eğilime göre dünya görüşü anlatılıyorsa burada bir realite o belli önyargılara göre çözümleniyorsa o zaman o görüş felsefe değil. Görüş yani doksa dediğimiz şey ve doksanın şeyi var. İnsan varoluşunda, kültüründe yeri var ama doksanın felsefede yeri yok. Bu olağanüstü önemli bir şey. Yani ne yapıp ne edip felsefe okurken o doksadan kaçtığımızı görmemiz gerekir ya da yani okuduğumuz şeyin, yazarın ya da kendi düşüncemizin doksalardan, öznellikten kurtulması, onun üzerine çıkmış olmasını, onu beklememiz gerekir her şeyden önce. Yani ve onun için de çabalamamız gerekir. O kolayca olabilecek, kendinden olabilecek bir şey değil. Burada zor olan şey şu, hepimiz için zor olan şey o. Felsefeye yaklaştığımız zaman kafamızda doksalardan başka bir şey yok. Yani o yüzden bunun önemi orada yatıyor. Yani bir kitabı aldığınız zaman başka bir politik felsefe kitabını orada insanların görüşlerini görüyorsunuz. Mesela Adam Smith. Geçenlerde ona bakıyorduk. Yine işte şey yapıyorlar. Bunlar mülkiyetin nereden geldiğini falan anlamaya çalışıyorlar. Yani bir şeyler söylüyor Adam Smith de mülkiyetin kökeni, kaynağı konusunda ve söylediği şey daha çok orada görgücülerin söylediği şey, John Locke'un ve David Hume'un da söylediği şeye benziyor. Bu şey mülkiyetin onun ortaya çıkarılmasında emek harcamış olmaya bağlıyorlar. Yani bu şimdi mülkiyetle ilgili olarak bunu tartıştık, daha önce konuştuk. Yani tekrar konuşabiliriz. Ama bunun bir tanıtını vermiyorlar. Yani şu şöyledir dediği zaman bir tanıtlama verilmiyor. Ve tanıtlama verilmediği zaman ne var ortada? Tasarım var, imgelem var, görüş var, doksa var. Tamam.
Daha sonra yani siz devam edin, ben girer bakarım ne olacak.
Tamam, yani olmayacaksa şey yapmayalım boşuna.
Yok siz karışmayın, ben şey
kesin, ama biz de böyle. Pekala, o zaman şimdi şey devam edelim. Bu mülkiyet konusunu özgürlük ve hakla bağladık. Yani hak ve özgürlük ve istenç kavramları mülkiyetle bağlayabiliyoruz, değil mi? Şimdi mülkiyet çok önemli. Yani mülkiyetin yanlış olduğunu, haksız olduğunu, olmaması gerektiğini falan bunları söyleyebiliyoruz. Ama bu biraz şey, acelecilik oluyor. Yani şimdi mülkiyet bu sistemde ilk kategori ve o da önemli bir konum. Yani ilk kategori teorik olarak şeyi gösteriyor. Bütün geri kalan dizgenin oradan çıkarsandığını ya da onun üzerinde dayandığını gösteriyor, değil mi? Yani tüze felsefesi denen Nesnatin alanının çözümlemesinin ilk kategorisi belirli istemci olarak mülkiyet ve bu kategoriyi silersek ona bağlı olan her şeyi silmiş olacağız. Yani sözleşmeye geleceğiz bugün. Sözleşme iki istenç, daha doğrusu iki özenç arasındaki bir ilişki. Mülkiyet ilişkisi. Sözleşme dediğimiz şey bu. Yani sözleşme şey değil, söz verme değil, sözünü tutma falan filan. Bunlar yani moral bir şey değil, sözleşme. Moral olmaması son derece önemli. Çünkü şu an moral alanda değil, senin soyut hak alanındayız. Moral alana doğru yaklaşıyoruz. Ahlak felsefesinin alanına doğru yaklaşıyoruz. Ama henüz hukuk ya da tüze alanındayız. Soyut hak diye gelene. Şimdi sözleşme için mülkiyet gerekiyor. Yani aslında bütün kavramlar için, daha doğrusu bütün ileriki, yani daha sonraki bütün kategoriler için mülkiyet gerekiyor. Mülkiyeti silelim. Sözleşme yapabilir miyiz? Sözleşmeden önce ne vardı mülkiyetle ilgili olarak? Mülkiyetin belirlenimleri vardı. Yani iyilik nedir, mülkiyet nedir, kullanım, şey falan. O tür daha mülkiyetin kendi içindeki ayrıştırmaları, ama şimdi sözleşmeye geldiğimiz zaman bu şey mülkiyet iyileri arasında olabilecek olan bir ilişki biçimiydi ve nedir sözleşme? Şimdi mülkiyet bize kavram olarak nereye götürüyor onu düşünüyoruz. Yani şimdi burada mülkiyetten sözleşmeyi çıkarsamak ya da ondan ona geçmek, bu Hegel'in tanıtlamasını ilgilendiren nokta, sistemi ilgilendiren nokta ve o geçişler konusunda bir takım ayrıntılar veriyor. Ve sözleşmeden şeye geçecek, haksızlık alanına geçecek ve o şekilde soyut hak alanı tamamlanmış olacak, oradan şeye geçecek. Tamam, o şey miymiş? Tamam, ses çalışıyor.
Ne kadar o zaman şimdi onlara yapmasını yapayım.
İyi, biraz açabilirsin.
Biraz açayım.
Aç, yani evet. Şimdi o zaman... o şey bulanık mı?
Zoom ayarı lazım,
evet. Odak, fokus gerekiyor biraz. Bulanık. Merhaba. Tamam, ses iyi. Ses iyi, ses tamam. Şey yapabileceğiz mi? Odak, odaklama. Merdiven gerekiyor değil mi?
Merdiven gerekiyor. Bir başıma kalıyor. Çünkü sabah da çocuk bunu olan onun için şey yaptılar.
Onu değiştirdiler mi? Yani hiç okuyamıyoruz ya. Kesin okuyamıyoruz.
Bir şey yansıyor zaten. Fark ederseniz var ya.
Büyükler okunma da.
Merdiven şey uzakta mı?
Ben uzakta hocam. Şimdi tek kişi bile onunla uğraş bayağı sürer yani.
O zaman büyük punta yazıp o şekilde onu ayarlayamazsın. Değil mi? Şimdi pekala, o zaman bugün biraz şey oldu böyle.
Kameradan bir terslik var aramda çünkü.
Ne var? Bir şey var değil mi?
Terslikten ayakkabıda da.
Bak ediyoruz, onu da çıkartırız. Yani sesi arada kullanacağız. Şu an çok şey değil. Tamam. Oldu, sağ ol. Sağ tamam, o zaman... Okunmuyor değil mi? Pekala, şey değil, önemli değil. Şimdi, yani o şekilde idare ederiz, daha büyük punto yazarız. Evet. Bu küçük punto, onu büyütürüm. Hı? 16 yaparım. 18. Okunuyor değil mi? Tamam. Böyle idare edebiliriz. Şimdi mülkiyet ve sözleşme ve haksızlık. Bu ilk soyut alanı buradan oluşuyor. Buradan ahlak alanına geçeceğiz. Ve törellik alanına geçeceğiz. Şimdi bunları aile, toplum, devlet. Burada şeyler, ana kategoriler bunlar. Şimdi bu sistem şey değil, yani rastgele keyfi olarak kurulan bir sistem değil. Bu anlamlı geliyor mu? Yani realite böyle ve realitenin böyle olması, realite dediğimiz şey kendi kendini belirleyen bir şey değil. Realitenin belirlenimi kavramsal dedik. Anlaşılıyor mu? Yani politik realite ya da kültürel realite ya da ne dersek, yani herhangi bir şekilde tinsel realite dediğimiz şey özsel olarak kavramsal bir biçim taşıyor ve o biçim olmadan o realite realite olmaz.
Edimsel oluşumu.
Edimsel olması için edimsellik daha ayrı bir kategori. Realite diyoruz. Yani var olan dünya, dış dünya, gördüğümüz, içinde yaşadığımız, katıldığımız deneyim dünyası, görgül dünya vesaire ve bu kavramsız değil. Ve politik dünyaya bak. Şu an işte Türkiye'de bir istenç süreci yaşanıyor. Yani kimin isterse değişim süreci yaşanıyor ve bu değişim olayını biz ya da değişim kategorisini dünya tarihiyle ya da gelişme kategorisiyle bağlamıştık. Yani tarih kategorisi, tarih deyince kafamızda böyle soyut bir tasarım oluşmamalı ve tarih şeydi, T'nin gelişimi gelişim süreciydi. Tarihin kavramı bu. Yani, belki önümüzdeki hafta şey yaparım, gösteririm size. Hipolit o fenomenoloji üzerine yazmış bir şeyler. Orada tarih kavramını da oraya getirmeye çalışıyor. Yani fenomenoloji tarih midir, değil midir falan diye bir şeyi görüyoruz. Yani tarih kavramıyla ilgilenirken orada tarihten ne istençten söz ediliyor. Tarih tindir diyor. Tarih tinin kendisidir falan. Yani bunlar çok genel ve çok şey, kaba, anlamsız, ayrışmamış şeyler. Orada o
yanlış değil herhalde.
Çok genel, eksik. Yani bir ve eğer şey görülmezse, gerçek doğru kategoriler görülmezse yanlışa da gider. Yani tarih doğa tarihinden falan söz ediliyor. Yani doğa tarihi artık o sözcük pek kullanılmıyor. Yani o doğanın tarih özel bir kavram ve hani doğa tarihi mecazi olarak kullanılabilir. Yani doğanın süreçlerini anlatmak, zamandaki gelişimini, değişimini anlatmak için kullanılabilir. Ve tarih şeydi, T'nin gelişim süreciydi. Gelişim süreci, gelişim hemen erek kavramını getiriyor, kapsıyor ve eğer gelişim yoksa, erek yoksa gelişim de yok diyorduk. Ve bu Türkiye'de yaşanan şeyler tarihsel. Eğer özgürlüğe doğru bir yönü varsa ya da gelişme, gerçek anlamda bir gelişme getiriyorsa, şimdi gelişmenin geçen şeyleri, son 2-3 hafta bu konuları konuştuk, hatırlamaya çalışsın. Yani gelişme ancak bir potansiyel üzerine olabilecek bir şeydi. Bir potansiyel varsa gelişmeden, yani gelişme böyle bir şeyin durup dururken olmadığı bir şeye doğru yönlenmesi falan değil. Bir potansiyel varsa bir şey ona doğru evrimlenebilir, gelişmeye başlayabilir diyoruz. Ve bu ereksellikle %100, yani kesin olarak bağlantılı olması gereken bir şey. Bunu da açıklıyorduk. Çünkü eğer yön, hedef ya da erek bunu silersek yine de olan süreçlere gelişme diyebilirim. Süreç genel bir anlatım. Yani süreç gelişme olabilir. Ne olabilir süreç? Kimyasal süreç olabilir, fiziksel süreç olabilir, tarihsel süreç, politik süreç, sanatsal süreç, yani pek çok şey olabilir. Ama gelişme süreç özel bir süreç, tikel bir süreç biçimi ve gelişme de potansiyel ve erek. Bunları birlikte kullanıyoruz. Yani potansiyel varsa edimselleşme vardı ve edimselleşmenin biçimine erek diyebiliriz. Çünkü orada bütün o değişme sürecinde değişmeden kalan erek o sürecin denetimcisi bir yerde, belirleyicisi gelişme sürecinin. Bunlar anlaşılıyor mu? Yani istencin gelişmesi, homo sapiens şeyle doğuyor, bir istenç yetisiyle doğuyor. İsteme yetisiyle değil sadece, istenç. Yani düşünerek isteme diyelim istence ve bu yeti zaman içinde gelişiyor. Yani zaman derken şey, tinsel süreç içinde gelişiyor ve mülkiyet bu gelişmenin ilk, en yalın biçimi olarak görünüyor. Mülkiyet hırsızlıktır dersek, hırsızlık nedir diye sorarsak ne yanıt alacağız? Hırsızlık nedir?
Ha? Kendimize ait olmayanı gasp etmek.
Kendine ait olmayan mülkiyeti, yani bana ait olmayan bir şeyi, o mülkiyet mi? Hırsızlıkta el değiştiren şey mülkiyet mi?
Başkaları tarafından tanınmaz o mülkiyet.
Haksız bir durum
var. Başkaları
hırsızlıkta el değiştiren şey, çalınan şey mülkiyet mi?
Fikir de çalınabilir.
Tabii ki mülkiyet.
Ama
hakkı
olan... İyi düşünün, hırsızlıkta... Yani şimdi birisi gidip bir ağaçtan, kırdaki bir ağaçtan elma koparırsa ya da kırdaki bir çiçeği koparırsa bu hırsızlık mı? Değil. Ama sizin elmanızı koparırsa sizden izin almadan o hırsızlık. Hırsızlıkta çalınan şey mülkiyet mi? Evet dersek şu olacak. Mülkiyet hırsızlıktır diye bir tanım verdiğimiz zaman o tanımda kullandığımız hırsızlık sözcüğü anlatımı ya da kavramı o da mülkiyeti kapsıyor. Gerekiyor ama dikkat edin. Bir şeyi anlatmaya çalışırken mülkiyet, Proton'un sözü bu. Mülkiyet hırsızlıktır diyor. Ve mülkiyetin tanımını veriyor, belirlenimini veriyor. Ama mülkiyetin tanımını verirken yine mülkiyeti kullanıyor. O yüzden o insanları şaşkınlığa düşürüyor o anlatım, bildirim. Mülkiyet hırsızlıktır dendiği zaman hırsızlıkta mülkiyet zaten kapsanıyor. Mülkiyet, mülkiyetin alınması, çalınmasıdır gibi bir şey. Mülkiyet, mülkiyetin çalınmasıdır gibi bir totoloji var orada. Yani ne olabilir?
Yani, hırsızlık dışında mülkiyet mümkün değil gibi bir ifade var. O
anlatım. Bir şey değişiyor mu? Yani hırsızlık olmadan mülkiyet olamaz. Mülkiyetin kökeni hırsızlıktır dersek, hırsızlıkta zaten mülkiyeti varsaymış oluyoruz. Yani hırsızlığın olması için mülkiyet gerekli. Bunu düşünün ve yani bu şimdi insanları ha? Ne?
Mülkiyetin olması için. Yani
öyle diyorlar.
Mülkiyetin olması için hırsızlık gerekiyor.
Dersek şey yapmış oluyoruz, tanımlayacağımız şeyi tanımda kullanmış oluyoruz. Yani hırsızlığı, mülkiyeti tanımlayacağız ama mülkiyeti tanımlarken mülkiyet mülkiyettir gibi bir şey demiş oluyoruz. Açık mı? Yani bu en azından sorgulamadan kabul etmek, etmeme konusunda bir örnek olabilir bu. Yani mutlaka orada bir şey anlatılıyor. Ama mantıksal olarak insanı kitleyen, her kafayı kitleyen şey o. Orada hırsızlıkta mülkiyetin kendisi zaten şey kapsanıyor. Yani insanlar bunun farkına varmıyorlar ve...
Kullanım değeri elleştiriyor. Yani mülkiyet, belki orada kullanım...
Evet.
Mülkiyet tartışmaları yok mu ama mülkiyet tanımında?
Mülkiyet şeydi...
Her değiştiren şey orada...
Hırsızlık tanımını verebilmemiz için mülkiyet
hakkı. Bir saniye bir bitirsin efendim.
Kullanım hakkı el değiştiren.
Mülkiyet şeydi, istenç belirlenimiydi ve
şeyin üzerine yatırılması diye belirtmiştim.
Evet, yani bir şeyin mülkiyet olması.
Yani kullanım hakkı benim dediğiniz
zaman o yelik.
O mülkiyet
olmayabilir.
Olmayabilir.
Yelik olabilir. Yani ya da feodal kira olabilir. Yani feodal kiracılar toprağı işliyorlar ama toprak şeylerin, ağların toprağı. Onlar oradan sadece şey kendilerine bir pay alıyorlar. Yani kullanım hakkı onlarda. Kiralama gibi bir şey oluyor. O şimdi mülkiyet istencin ilk belirlenimi, dolaysız belirlenimi. Yani bu Hegel'in sisteminde böyle. Ve mülkiyetin olması için istencin bir nesneye, cisme, bir şeye, daha doğrusu cisim demeyelim. Efendim? Yatırılmış, yatırma diyoruz. Çünkü yani ortada bir şey var, iki tane insan var. İki insan da o şey üzerine istençlerini yatırmamışlarsa o henüz bir mülkiyet değil, o bir şey. Ama birisi bu benim derse, öteki hayır derse o hala mülkiyet değil. Onun kavga, uğruna kavga edebilirler vesaire ve oradaki